Ayrım 27.
Sonuç: İnsanın doğayı egemenliği altına alması bakımından önce insanı egemenlik altına alma zorunda kaldığını kanıtlamak için Bay Düring, doğayı el çabukluğu ile geniş alanlar üzerinde toprak mülkiyetine çeviriyor ve bu toprak mülkiyetini de bunun kimin mülkü olduğunu bilmeksizin, hemencecik bu kez doğal olarak toprağını kölesiz işleyemeyecek büyük bir tarımcının mülkiyeti durumuna dönüştürüyor. Önce doğanın egemenliği ile toprak mülkiyetinin değerlendirilmesi hiç de aynı şey değil. Doğanın egemenliği sanayide, şimdiye değin hava koşullarına hükmedecek yerde, ona boyun eğmek zorunda kalan tarımdakinden çok ama çok daha büyük bir ölçüde gerçekleştiriliyor. İkincisi, eğer toprak mülkiyetinin büyük alanlar üzerinde değerlendirilmesiyle yetinirsek, o zaman önemli olan bu toprak mülkiyetinin kime ait olduğunu bilmektir. Ve bütün uygar halklar tarihinin başında Bay Düring'in bize burada kendisi tarafından doğal diyalektik olarak adlandırılan alışılmış hokkabazlıklarından biri de gizlice sokuşturuverdiği büyük toprak sahibini değil, toprağın ortaklaşa mülkiyetiyle aşiret ya da köy topluluklarını buluruz. Dipnot: Düring, Alman felsefesinin yolunu şaşırmış bölümünün karmakarışık belirtileriyle her türlü ortaklığı açıkça yatsımak için Hegelci diyalektiğe karşı olarak kendi diyalektiğini doğal diye nitelendiriyordu. Hindistan'dan İrlanda'ya değin, büyük alanlar üzerindeki toprak mülkiyetinin işletilmesi, ister toprağın topluluk hesabına ortaklaşa ekilmesi biçimi altında olsun, ister topluluk tarafından orman ve otlakların sürekli ortaklaşa kullanımı ile birlikte, ailelere bir zaman için verilmiş bireysel tarımsal toprak parçaları biçimi altında olsun, başlangıçta bu aşiret ya da köy toplulukları tarafından yapılmıştır. Bay Düring'in bütün bu şeyler üzerine hiçbir şey bilmemesi, yapıtlarının hepsinin çağı açan çalışmalardan, Maurer'in tüm Alman hukukunun temeli olan Germen Mark'ının ilkel kuruluşu üzerindeki çalışmalarından olduğu denli, özellikle Maurer'den esinlenen ve Avrupa ve Asya'nın bütün uygar halklarında toprak mülkiyetinin ilkel ortaklığını tanıtlamaya ve çeşitli varlık ve bozulma biçimlerini göstermeye yönelik, hacmi her gün daha da artan koca bir yazından da tam bir bilgisizlikle dolu olması, siyaset ve hukuk alanındaki en derine giden teknik irdelemeleri bakımından bir kez daha özellik belirticidir. Fransız ve İngiliz hukuku alanında Bay Düring ne denli büyük olursa olsun tüm bilisizliğini kendi başına edinmişti. Bu bilisizliğin daha da büyük olduğu Alman hukuku alanında başka türlü davranmaz. Üniversite profesörlerinin sınırlı çevrenine karşı öylesine öfke duyan adam, bugün Alman hukuku alanında olsa olsa profesörlerin bundan 20 yıl önce bulundukları yerde bulunmaktadır. Eğer Bay Düring toprak mülkiyetini büyük alanlar üzerinde işletmek için toprak sahipleri ve kölelerin zorunlu olduklarını ileri sürüyorsa, bu onun özgür yaratı ve kuruntusundan başka bir şey değildir. Devlet ya da komünün toprağın sahibi olduğu tüm doğuda, dillerde toprak sahibi terimi bile yoktur. Bu gerçek üzerine Bay Düring, Hindistan'da toprak sahibi kim sorusunu çözmek için kafalarını patlatmış ve vaktiyle kendi kendine gece bekçisi kim sorusunu sorduğu zaman Royce, Grice, Schleitz, Lobenstein, Eberswald prensi, Henry 72'nin kazandığı başarıdan daha çoğunu kazanamamış bulunan İngiliz hukukçularından öğüt almaya gidebilir. Türkler doğuya fethetmiş bulundukları ülkelere bir tür tarımsal feodalizm sokanların ilki oldu. Daha kahramanlık çağından başlayarak Yunanistan, tarihe uzun bir bilinmeyen tarih öncesinin apaçık ürününden başka bir şey olmayan zümreler biçiminde bir bölünüşle girer. Ama orada da toprak her şeyden önce bağımsız köylüler tarafından işletilir. Hanedan soylu ve prenslerinin büyük yurtlukları ayrıklama oluşturur ve ayrıca hemen az sonra da görünmez olurlar. İtalya tarıma herkesten önce köylüler tarafından açıldı ve Roma Cumhuriyeti'nin son zamanlarında büyük yurtluklar, latifundiyalar, küçük toprak sahibi köylülerin ayaklarını kaydırdığı ve onları kölelerle değiştirdiği zaman aynı zamanda tarımın yerine de hayvancılığı geçirdi ve Plinius'un daha o zamandan bildiği gibi İtalya'yı yıkıma götürdü. Latifundia Italiam perdidere. Dipnot. Plin Lancien Histoire Naturelle Kitap 18-35. Orta Çağ'da tüm Avrupa'da egemen olan ekim köylü ekimidir. Özellikle işlenmemiş toprakların tarıma açılması sırasında. Uğraştığımız sorun bakımından köylülerin feodal beylerden kimilerine ve hangilerine vergi ödeme zorunda olup olmadıklarını bilmenin pek bir önemi yok. Elbe'nin doğusundaki Slavlardan alınan toprağı eken Friesland'dan, aşağı Saksonya'dan, Flandırlardan ve aşağı Ren'den gelme kolonlar bu işi hiçbir zaman bir angarya biçimi altında değil ama çok elverişli kira oranlarıyla ve özgür köylüler olarak yaptılar. Kuzey Amerika'da ülkenin çok büyük bir bölümü ekime özgür köylülerin çalışmasıyla açıldı. Oysa güneyin büyük toprak sahipleri, köleleri ve dizginsiz sömürüleriyle birlikte toprağın gücünü artık çamdan başka bir şey vermeyene değin tükettiler. Öyle ki pamuk ekimi gitgide batıya göç etme zorunda kaldı. Avustralya ve Yeni Zelanda'da İngiliz hükümetinin yapay olarak bir toprak soyluluğu yaratmak için giriştiği bütün girişimler başarısızlığa uğradı. Kısacası toprağın Avrupa'da olduğu gibi işlenmesini, iklimin engellediği tropikal ve yarı tropikal koloniler dışında, doğaya egemenliği altına almak ve toprağı ekime açmak için kölelerini ya da toprak kölelerini kullanan büyük toprak sahibi ortaya, İmgeleme yetisinin arı bir yaratısı olarak çıkar. Tersine ilk çağda ortaya gerçekten çıktığı yerde İtalya'da olduğu gibi işlenmemiş toprakları ekime açmaz ama köylüler tarafından açılmış işlenir toprakları otlak haline dönüştürür, koca koca ülkeleri insansız bırakır yıkar. Ancak yeni çağda ancak nüfus yoğunluğunun artması toprak değerini yükselttikten ve özellikle tarım biliminin agronomi gelişmesi, kötü toprakların bile daha iyi bir kullanımını sağladıktan sonra, ancak o zamandan sonradır ki büyük toprak mülkiyeti işlenmemiş toprakların ve otlakların ekime açılmasına büyük ölçüde katılmaya başladı ve o da İngiltere'de olduğu denli Almanya'da da daha çok köylülerin ortak mülklerini çalarak. Ayrıca bu iş karşılıksız da olmadı. Büyük toprak sahipleri İngiltere'de ekime açtıkları her acre komün toprağı için, İskoçya'da en azından 3 acre işlenmeye elverişli toprağı koyun otluğa, hatta sonunda dübedüz av alanı durumuna dönüştürdüler. Dipnot, acre 52 ar, 1 ar eşittir 100 metrekare kadar olan eski bir yer ölçü birimi. Bizi burada yalnızca Bay Düring'in büyük toprak alanlarının yani eninde sonunda aşağı yukarı bütün uygarlaştırılmış toprakların ekime açılmasının hiçbir zaman ve hiçbir yerde büyük toprak sahipleriyle köleler olmadan gerçekleşmediği yolundaki savı, ilk koşulunun tarih üzerine gerçekten olağanüstü bir bilgisizlik olduğunu görmüş bulunduğumuz bu sav ilgilendiriyor. Öyleyse burada ne çeşitli dönemlerde tamamen ya da çok büyük bir bölümü bakımından daha önce ekime açılmış bulunan toprak alanlarının hangi ölçüde köleler, Yunanistan'ın en yüksek gelişme aşamasında olduğu gibi ya da toprak köleleri, Orta Çağ'dan sonra derebeyi çiftlikleri, Mansus gibi tarafından işlenmiş oldukları, ne de büyük toprak sahiplerinin çeşitli çağlardaki toplumsal görevinin ne olduğunu öğrenme ile uğraşacak değiliz. Ve Bay Düring bize bu en çok neye, tüm dengelimdeki hokkabazlıklara mı yoksa tarihin çarpıtılmasına mı hayran olunması gerektiği bilinmeyen tabloyu sunduktan sonra utkun bir hava ile haykırır. Doğal olarak bütün öteki bölüşüm zenginliği türleri de tarihsel olarak benzer bir biçimde açıklanır. Anlaşılan onu, örneğin sermayenin doğuşu üzerine ağzından tek bir söz kaçırma güçlüğünden esirgeyen de bu. Eğer Bay Düring, doğanın insan tarafından egemenliğinin ilk koşulu olan o insanın insan tarafından egemenliği düşüncesiyle yalnızca genel olarak tüm bugünkü ekonomik durumumuzun, bugün tarım ve sanayi tarafından erişilmiş bulunan gelişme düzeyinin, sınıf karşıtlıkları biçiminde, egemenlik ve kölelik ilişkileri biçiminde oluşan bir toplumsal tarihin sonucu olduğunu söylemek istiyorsa, çok zaman önce Komünist Manifesto'dan beri beylik bir düşünce durumuna gelmiş bir şeyi söylüyor. Asıl sorun sınıfların ve egemenlik ilişkilerinin doğuşunu açıklamaktır ve eğer Bay Döring'in bu iş için hiçbir zaman zordan başka bir sözcüğü yoksa, o zaman hep baştaki noktada kalıyoruz demektir. Yalnızca her zaman egemenlik altına alınanlar ve sömürülenlerin, egemenlik altına alanlar ve sömürenlerden çok daha kalabalık oldukları, öyleyse gerçek zorun bu sonuncularda bulunduğu olgusu bile tüm zor teorinin fasaryalığını ortaya koymak için tek başına yeter. Öyleyse asıl sorun hep egemenlik ve bağımlılık ilişkilerini açıklamaktır. Bunlar iki farklı yoldan doğmuşlardır. İnsanlar ilk olarak hayvanlar dünyasından dar anlamda nasıl çıkarlarsa tarihe de öyle girerler. Henüz yarı hayvan, kaba, daha doğa güçleri karşısında güçsüz, henüz kendi öz güçlerinin cahili, öyleyse hayvanlar denli yoksul ve ancak onlar kadar üretken. O zaman varoluş, yaşama koşullarında belli bir eşitlik ve bundan ötürü de aile başkanları için bile toplumsal konumda bir tür eşitlik, hiç değilse daha sonraki uygarlaşmış halkların doğal tarımsal topluluklarında devam eden bir toplumsal sınıflar yokluğu egemen olur. Bu toplulukların her birinde baştan beri topluluğun denetim altında da olsa korunması, bireylere düşen kimi ortak çıkarlar vardır. Anlaşmazlıkların yargılanması, yetkilerini aşan bireylerin bastırılması, özellikle sıcak ülkelerde suların gözetimi, en sonu koşulların ilkel ve yabanıl niteliği sonucu dinsel görevler. En eski Germen markında ve bugün Hindistan'da gene de olduğu gibi bu türlü görevlendirmeler ilkel topluluklarda her zaman bulunur. Bu bireylerin belli bir erklikle donatılmış bulundukları ve devlet erkliğinin öncüllerini temsil ettikleri kendiliğinden anlaşılır. Yavaş yavaş üretici güçler büyür. Daha yoğun bir nüfus, daha büyük topluluklar biçiminde kümelenmesi bir kez daha yeni bir iş bölümüne, ortak çıkarları korumak ve karşıt çıkarlara karşı savunmak üzere organlar kurulmasına neden olan çeşitli topluluklar arasında şurada ortak, burada karşıt çıkarlar yaratır. Daha o zamandan tüm grubun ortak çıkarlarının temsilcisi olarak ayrı ayrı her topluluk karşısında, hatta bazen onunla karşıtlık içinde, özel bir duruma sahip bulunan bu organlar, ya her şeyin doğaya göre olup bittiği bir dünyada hemen hemen kendi başına kurulan bir görev kalıtımı, ya da öteki gruplarla çatışmaların artması ölçüsünde, bunlardan vazgeçmenin artan olanaksızlığı sonucu, az zamanda daha büyük bir özerklik kazanırlar. Toplum karşısında bu özerkliğe geçişle, toplumsal görevin zamanla toplum üzerinde egemenliğe nasıl yükselebildiği, durumun elverişli olduğu yerde ilkel hizmetkarın yavaş yavaş nasıl efendi durumuna dönüştüğü, bu efendinin koşullara göre nasıl olup da doğu despot ya da satrapı, Yunanlılardaki hanedan, Kelt klan başkanı ve benzeri görünümünü aldığı, bu dönüşüm sırasında ne ölçüde zor kullandığı, sonunda egemen bireylerin egemen bir sınıf oluşturmak üzere nasıl birleştikleri, bütün bunlar burada inceleme gereksinmesini duymadığımız sorunlardır. Burada önemli olan yalnızca siyasal egemenliğin temelinde toplumsal bir işlev bulunduğunun ve siyasal egemenliğin ancak kendisine verilen bu toplumsal işlevi yerine getirdiği sürece varlığını sürdüreceğinin saptanmasıdır. İran ya da Hindistan'da ortaya çıkan ya da batan despotik erkliklerin sayısı ne olursa olsun, bunların her biri her şeyden önce, o bölgede her türlü ekimin kendisine bağlı bulunduğu vadilerin sulanması işinin genel girişimcisi olduğunu çok iyi biliyordu. Hindistan'da bunu görmemek aydın İngilizlere nasip oldu. Sulama kanallarının ve alavere havuzlarının yıkılmasına seyirci kaldılar ve en sonu şimdi üst üste yinelenen açlıklarla Hindistan'daki egemenliklerine hiç olmazsa öncellerinin egemenliğine eşit bir törellik vermeye yetenekli tek işi savsaklamış bulunduklarını keşfediyorlar. Ama bu sınıflar oluşmasının yanı sıra bir başka sınıf oluşması daha ortaya çıkıyordu. tarımsal aile içindeki doğal iş bölümü, belirli bir gönenç düzeyinde aileye bir ya da birçok yabancı emek gücü sokulmasına olanak verdi. Bu durum özellikle toprağın eski ortaklaşa mülkiyetinin hanidir yıkılmış ya da en azından eski ortaklaşa ekimin yerini toprak parçalarının aileler tarafından sırayla bireysel ekiminin almış bulunduğu ülkelerde görüldü. Üretim, insan emek gücünün artık kendi yalın bakımı için zorunlu olandan çoğunu üretebileceği derecede gelişmişti. Daha çok emek gücü geçindirme aracı, daha çok bu güçleri çalıştırma aracı vardı. Emek gücü bir değer kazandı. Ama içinde yaşanılan topluluk ve bu topluluğun bir parçası olduğu birlik, kullanmaya hazır artık fazla bir emek gücü sağlamıyordu. Buna karşılık bu emek güçlerine savaş sağlıyordu ve savaş yan yana birçok topluluk gruplarının zamandaş varlığı kadar eski bir şeydi. O zamana kadar savaş tutsaklarının ne işe yarayacağı bilinmiyor, bunun sonucu onlar düpedüz öldürülüyorlardı. Daha da eski bir tarihte onları yiyorlardı. Ama artık erişilmiş bulunulan ekonomik durum düzeyinde bu savaş tutsakları bir değer kazanıyorlardı. Bunun sonucu yaşamları bağışlandı ve emeklerinden yararlanıldı. Zor işte böylece ekonomik durumu egemenlik altına alacak yerde, tersine zorla ekonomik durumun hizmetine koşuldu. Kölelik bulunmuştu. Kölelik kısa zamanda gelişmesi eski topluluğu aşan bütün halklarda egemen üretim biçimi ama aynı zamanda bu halkların başlıca çöküş nedenlerinden de biri durumuna geldi. Tarımla sanayi arasında oldukça geniş ölçüdeki bir iş bölümünü ve sonradan eski dünyanın doruğunu, Helenizmi olanaklı kılan tek şey kölelik oldu. Kölelik olmasaydı Yunan devleti, Yunan sanat ve bilimi olmazdı, kölelik olmasaydı Roma İmparatorluğu olmazdı. Ne var ki Helenizm ve Roma İmparatorluğu temeli olmasaydı modern Avrupa'da olmazdı. Bizim tüm ekonomik, siyasal ve entelektüel evrimimizin köleliğin genel olarak kabul edilmiş bulunduğu ölçüde zorunlu da olduğu bir durumu ön koşul olarak koştuğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu anlamda şöyle diyebiliriz. Eski kölelik olmasaydı modern sosyalizm olmazdı. Kölelik ve ona benzer başka şeylere karşı genel formüllerle savaşa girişmek ve böylesine bir alçaklık üzerine yüksek bir ahlak öfkesi yağdırmak pek para etmez. Ne yazık ki böyle yapmakla herkesin bildiği bir şeyden, yani bu eski kurumların artık bizim bugünkü koşullarımıza ve bu koşulların bizde belirlediği duygulara uygun düşmediğinden başka hiçbir şey anlatılmış olmaz. Ama bu da bize bu kurumların doğuş biçimi, varlık nedenleri ve tarihte oynadıkları rol üzerine hiçbir şey öğretmez. Ve eğer bu sorun üzerine eğilirsek, bu nedenli çelişik ve nedenli aykırı görünürse görünsün, o zamanki koşullar içinde köleliğin ortaya çıkışının büyük bir ilerleme olduğunu söylemek zorunda kalırız. İnsanlığın hayvandan başladığı ve barbarlıktan kurtulmak için barbar, hemen hemen hayvansal araçlara gereksinme duyduğu saptanmış bir gerçektir. Eski topluluklar varlıklarını sürdürdükleri her yerde, Hindistan'dan Rusya'ya değin binlerce yıldan beri en kaba devlet biçiminin, Doğu despotluğunun temellerini oluştururlar. Ancak bu toplulukların dağıldığı yerlerdedir ki, halklar kendilerini geçmişlerdir ve ilk ekonomik ilerlemeleri de üretimin köle emeği aracıyla artması ve gelişmesi olmuştur. Sorun açıktır. İnsan emeği henüz zorunlu yaşama araçları ötesinde ancak çok az bir artık sağlayacak denli üretken olduğu sürece üretici güçlerin artışı, alışverişin yaygınlaşması, devletin ve hukukun gelişmesi, sanat ve bilimin kuruluşu, ancak ve ancak ister istemez yalın kol emeği sağlayan yığınlarla kendini çalışmanın, ticaretin, devlet işlerinin yönetimine, daha sonra da sanat ve bilim uğraşlarına vermiş az sayıdaki ayrıcalıklı arasındaki büyük iş bölümü temeline dayanacak, güçlendirilmiş bir iş bölümü sayesinde olanaklıydı. Bu iş bölümünün en yalın, en doğal biçimi de köleliğin ta kendisiydi. Eski dünyanın, özellikle Yunan dünyasının önertileri, antesedan nedeniyle, sınıf karşıtlıkları üzerine kurulu bir toplumun ileriye doğru gidişi ancak kölelik biçimi altında gerçekleşebilirdi. Hatta köleler için bile bu bir ilerleme oldu. Köleler yığınının içinden çıktığı savaş tutsakları hiç değilse şimdi yaşamlarını kurtarıyorlardı. Oysa eskiden onları öldürüyorlar ve daha da eskiden kebap yapıyorlardı. Bu vesileyle şunu da ekleyelim ki bugüne değin sömüren ve sömürülen, egemen ve ezilen sınıflar arasındaki bütün tarihsel çelişkiler, açıklanmalarını insan emeğinin bu görece az gelişmiş üretkenliğinde bulurlar. Gerçekten çalışan nüfus, gerekli emeğiyle kendisine artık toplumun ortak işlerine, emeğin yönetilmesi, devlet işleri, hukuksal sorunlar, sanat, bilim ve benzeri, bakmak için zaman kalmayacak denli çok uğraşmak zorunda kaldığı sürece, her zaman bu işlere bakabilecek, edimsel çalışmadan kurtulmuş özel bir sınıf gerekti. Ama bu durum o sınıfı kendi yararına emekçi yığınlara gitgide daha ağır bir çalışma yükü yüklemekten de alıkoymadı. Yalnızca üretici güçlerin büyük sanayi tarafından ulaşılan son derece büyük artışı, çalışmanın toplumun ayrıklamasız bütün üyeleri arasında dağıtılmasını ve böylece herkesin çalışma zamanının herkese toplumun genel işlerine, pratik olduğu denli teorik tüm işlere katılmak için yeterince zaman kalacak biçimde sınırlandırılmasını sağlar. Demek ki her türlü egemen ve sömürücü sınıf ancak şimdi gereksiz hatta toplumsal gelişme için engel durumuna gelmiştir ve dolaysız zor kullanmakta ne denli usta olursa olsun ancak şimdi acımasızca ortadan kaldırılacaktır. Buna göre eğer Bay Düring Helenizme kölelik üzerine kurulu olduğu için burun kıvırırsa, Yunanlıları buhar makineleri ve elektrikli telgrafları olmamakla kınamakta haklı olacağı denli haklı olur. Ve eğer bizim modern ücretlilik bağımlılığımızın köleliğin biraz değişmiş ve yumuşamış bir kalıntısından başka bir şey olmadığını ve kendi başına yani modern toplumun ekonomik yasaları tarafından açıklanmadığını ileri sürerse bu, ya kölelik gibi ücretliliğin de bağımlılık ve sınıf egemenliği biçimlerinden biri olduğu anlamına gelir ki bunu bilmeyen çocuk yoktur ya da yanlıştır.